أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz kıymetli, değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi, her halimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman zaman göstermiş olduğu mucizeler sebebiyle insanların, pek çok kimsenin de Müslüman olduğu vakidir. Bunun bir iki örneğini sunmak istiyorum. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı tebliğ ettiği ilk yıllarda Peygamberimiz peygamberliğini ilan etmiş ve insanlara hakkı, hakikati, Allah'ın buyruklarını, tevhidi, İslam'ın hükümlerini, emirlerini, temizliği, abdesti, namazı, bunları öğretmeye, tebliğ etmeye başlamış. Bir bedevi geliyor, bir köylü. Derken tabi köylü kardeşlerimizi bir Allah korusun bir tahkir söz konusu olmaz. Hepimiz köylüyüz, hepimiz köyden geldik. Ama buradaki bedevi ifadesi henüz İslam'ın ahlak adabını tam öğrenmemiş anlamında. Yani bu işin yabancısı, bu işin uzağında olan kişi anlamında kullanıyoruz. Yoksa nice köylümüz vardır ki şehirde yaşayan nice insanlardan daha ariftir, ediptir, edeptidir. Hak ve hakikat aşığıdır. Fevkalade müeddeptir, güzeldir. Onun için böyle bir genelleme bazı yürekleri, kalpleri incitebilir. Bu yani İslam'ın ahlakını, adabını bilmeyen, henüz bu terbiyeyi almamış insan anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanır. Arabi diye Efendimiz'in sözlerinde de geçer. Böyle bir kişi, bedevi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki, senin Allah Resulü olduğunun seni kabul etmek istiyorum. İman etmek istiyorum. Ama bana delil lazım. Her ben peygamberim diyene inanacak olursak o zaman kalırız yolda. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam peygamberi ilan ettiği zaman ve sonrasında sadece peygamber olduğunu söyleyen Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam değildi. Hele Efendimiz Aleyhisselam'ın şanı şerefi arttıkça, duyuldukça ona iman edenler ve ona bağlı olanların Efendimiz'e hürmeti, hizmeti, muhabbeti duyuldukça, Efendimiz'in şanı, zikri arttıkça bu işte bir iş var, bereket var diye ağzı sulanıp da peygamberlik ilan edenler de oldu. Dolayısıyla bedevi de haklı. Niye haklı? Şimdi her peygamberim diyene gider efendim tabi olursan adam sahte çıkabilir. Sahte peygamber olabilir. Nitekim tarihimizde yalancı peygamberler diye kocaman bir sayfa vardır. Bırakalım Efendimiz Aleyhisselam zamanında, sonraki zamanlarda peygamberler peygamberlik ilan eden insan olmuşlardır. Bırakıp o zamanları günümüze gelelim, 21. asra gelelim, 20. asırda Türkiye'mize gelelim, peygamberlik iddia insanlar çıkıyor. Avrupa'da da öyle, başka yerlerde de peygamberliğini ilan eden, bana Allah vahyetti, kitap indirdi, gönderdiği insanlar da var. Böyle olunca burada bedeviyi haklı görmemiz lazım. Niye? Çünkü her peygamberim diyene biz iman edecek olursak bir sürü yalancı peygamberin arkasında helak olan insanlar gibi biz de helak olup gidebiliriz. Oysa dolayısıyla peygamberin de peygamber, hak peygamber olduğunu kişinin bir şekilde anlaması lazım. Ya mucize isteyecek, ya tanıyacak, görecek. Mesela Medine'de Abdullah bin Selam radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ı görür görmez, mübarek veçini, yüzünü görür görmez, Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce hemen iman ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Diyorlar ki ya hemen patlayın iman ediyorsun. Belki yalancıdır, belki doğru değildir. Belki beklediğiniz peygamber bu değildir. Nereden bildin? Diyor ki hayır diyor. Ben diyor onun yüzünü görünce içimden şuna kâne oldum. Bu yüz asla bir yalancı yüzü olamaz. Yani bu ağızdan yalan söz çıkmaz. Bu yüz hiç yalan söylememiş bir insanın yüzü, tertemiz. Onu gördüm, bir Müslüman oldum diyor. Böyle olacak. Veya bir mucize isteyecek veya bir şekilde onun hak peygamberi olduğunu ikna olması lazım ki insan ne yapsın, ona iman edebilsin. Geliyor bedevi, diyor ki senin Allah Resulü olduğunun delili nedir? Bana bir mucize göster, senin peygamber olduğunu ispatlayacak bir delil göster, ben de sana iman edeyim. Bakalım peygamberimiz Aleyhisselam ona ne gösterdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hurma ağacından şu salkımı çağırayım, o benim Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etsin, edecektir. Dedi, hurma dalını, ağacın kendisini değil, bir de dalı. Peki ağacın gelmesine, dalın gelmesi daha ilginç. Salkım, yani o dal, hurmanın dalı ve üzerinde de hurma salkımı var. Salkım ağaçtan inmeye başlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldi veya düştü. Ve şöyle dedi, bak oradan kopuyor, Efendimizin yanına geliyor, bir de konuşuyor. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, selam senin üzerine olsun. Sonra Efendimiz ona haydi yerine dön diye emredince salkım döndü ve eski yerine kaynadı. Sanki hiç ona düşmemiş gibi, sanki hiç ayrılmamış gibi aynı şekilde gitti, yerine kondu, kaynadı, ilişti ve İlk haline dönüverdi. Bedevi bu manzara karşısında derhal Müslüman oldu. Demek ki onun Allah gönlüne hidayeti nasip edemiş, samimi olarak Efendimiz'e gelmiş. Böyle bir inat olsun diye bir mucize talebinde bulunmamış. İhlaslı olduğu için, niyeti düzgün olduğu için, samimi olduğu için de görmüş olduğu mucize karşısında etkilenmiş ve bu da onun hidayetine sebep olmuş. Sonra Efendimiz bu Müslüman oldu. Hem hidayet hem de imanın kavileşmesinin de sonuçlandıran başka mucizeler de var. Onlardan bir tanesi de şöyle. Müşriklerden birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek ancak benim ölmüş bulunan kızımı dirilttiğin takdirde Müslüman olurum dedi. Oo, çok büyük bir şey bu. Çok büyük bir şey. Müslüman olurum ama senin istediğin mucize ölmüş olan kızımı diriltmen. Ancak benim ölmüş bulunan kızımı dirilttiğin takdirde Müslüman olurum. Bakalım ne yapacak Efendimiz Aleyhisselam. Şu var, Allah isterse olur. Cenab-ı Hak diriltmek isterse diriltir. İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme mucizesini veren Cenab-ı Hak onun elinden nice ölüleri diriltiyor. Efendimiz'e de aynı şeyi verebilir. Bir başka peygambere de o mucizeyi Efendimiz'e Cenab-ı Hak verebilir. Burada Efendimiz Aleyhisselam kızın mezarı başına geldi. Efendimiz Aleyhisselam'ın hitap etmesi üzerine kız mezardan çıktı ve işte geldim ya Resulallah dedi. Allah Resulü yeryüzünde kalıp ana babanla birlikte yaşamak ister misin buyurdu. Bunun üzerine kız hayır, zira öteki tarafta ana babamdan daha üstün birçok şeyle karşılaştım diyerek tekrar mezarına girip kayboldu. Bu çeşit en az iki mucizenin Efendimizin hayatını cereyan ettiği bilinmektedir. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'inde ve Muhammed Hamidullah'ın Kadı İyaz Şifa-i Şerif 1. cilt 279. sayfa, Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi 1. cilt 125-126. sayfalarda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında iki kez ölüleri diriltme mucizesi gerçekleştiği bilgisini bize aktarıyorlar. Problem yok. Yani bunlar mucize konusunda bizim inancımız şu kıymetli dinleyenlerim. Allah bir defa ayetler, mucizeler Allah'ın indindedir. Kul innemel ayatu indallah. Allah'a ait bir şeydir. Allah ise kadirun ala külli şeydir. Her şeye kadir olan, Allah yef'alu ma yeşâ, dilediğini yapan, fe'alun imma yurid, ne murad ederse yapandır ve her şeye kadirdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şeyi yapmak istediği takdirde, bir şeyi olmasını murad ettiği takdirde onun olmaması mümkün değil. Onu ister bir peygamber ile yaratabilir, ister vasıtasız yaratabilir. Yani o noktada hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme mucizesi verdiğine göre, Salih Aleyhisselam'a dağdan, bir tepeden dişi deveyi yavrusu beraber çıkarttığına göre, Süleyman Aleyhisselam'ı bir aylık mesafedeki bir yere bir rüzgarla bir saatte, yarım saate götürdüğüne göre, Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını 2000 kilometreden, peki bir tonluk tahtı göz açıp kapayıncaya kadar alıp getirdiğine göre Allah her şey yapabilir. Dolayısıyla bunlar olağan şeyler de olabilir, mümkündür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bunlar olmaktadır. Bu bakımdan işte bunlar acaba Peygamberimiz eliyle gerçekleşti mi diye düşündüğümüz takdirde bu noktada bize yardımcı olacak olan şey kaynaklarımızdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet varsa buradan hareketle bir şey söyleyebiliriz. Peygamberimizden gelen bir rivayet varsa bir şey söyleyebiliriz. Ama elimizde bilgi yoksa olabilir, mümkündür, muhtemeldir deriz ama şöyle şöyle olmuştur diye söyleyemeyiz. İşte buradaki bahsetmiş olduğumuz olay kaynaklarda yer aldığından dolayı Efendimiz'den böyle bir ölüleri diriltme tarzında mucize nakledildiğinden dolayı biz de bunları o kaynaklara dayanmak suretiyle ne yapıyoruz? Aktarıyoruz ve bunun olabildiğini, olabileceğini söylüyoruz. İmam Buhari Kaside-i Burdesi'nde şöyle diyor. Tarife yer zatını yetse mucizeleri, ismi ihya ederdi çürümüş kemikleri. Burada nakletmiş olduğumuz ölüleri diriltme mucizesine atıfla onu dile getirmeye çalışıyor İmam Buhari Hazretleri Kaside-i Burdesi'nde. Eğer diyor Peygamber Efendimizin zatını tarife onun mucizeleri yeterse, bunu isterseniz bir şey söyleyeyim diyor. İsmi ihya ederdi çürümüş kemikleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini yapardı. O çürümüş kemikleri ihya etmeye vesile olurdu. Allah ona böyle mucizeler nasip etmişti. Yine rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Abbas Bedir esirleri arasında Medine'ye getirilince Efendimiz ona, malumunuz Hazreti Abbas Mekke'deydi. Müslüman da olmamıştı. Ve müşriklerle beraber Bedir'de Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında, müşrikler safında savaşa gelmişti. Ve Efendimiz'e savaşmıştı. Yani Bedir'de Peygamberimizle savaşanlar arasında Hazreti Abbas da vardı. Onlardı. 70 kişi öldürüldü. Cenab-ı Hak Hazreti Abbas Efendimiz'in hidayetini nasip ettiği için orada öldürülen arasında değildi. 70 kişi esir alındı. Esirler arasında Hazreti Abbas da vardı. Bunlar tabi esirler zincirlere vuruldu ve bunlar 140-150 kilometre Bedir'den ta Medine'ye Müslümanlar tarafından bunlar getirdiler. Medine'ye getirildiler. Orada fidye meselesi var. Aslında Cenab-ı Hakk'ın muradı o esirlerin hepsinin öldürülmesiydi. Ama ayet gelmedi. Efendimiz istişare etti. Efendimizin Ebu Bekir Efendimiz Bedir esirlerinden fidye alınması, okuma yazma bilenlerin de bir kişiyi 10 Medine çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla fidyesinin olması yönünde kanaat bildirdi. Hazreti Ömer Efendimiz ve o minval üzere olanlar da hayır ya Resulallah bunları öldürelim. Henüz biz zayıfız. Henüz müşrikler güçlü. Bunlar serbest bırakırsak tekrar başımıza bela olurlar diye öldürülmeleri yönünde kanaat kullandı. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir ve o minvalde olanların görüşünü tercihle fidyeyi kabul etti ve yine çocukların eğitim öğretimini tercih etmiş oldu. Sonra Enfal suresine ayet-i kerimeler geldi. Ayet-i kerimeler Enfal suresi 67-68 ayet-i kerimelerde Resul Efendimizin yapmış olduğu içtihadın evlayı terk, doğru olmayan bir içtihad olduğu beyan edildi. Ama artık iş işten geçmişti, fidye alınmıştı, serbest bırakılmıştı. Yapacak bir şey yoktu. Onun için Cenab-ı Hak ben sizi affettim. Bundan sonra o fidyeyi yiyebilirsiniz, ganimetleri kullanabilirsiniz diye ayetler gelmiş oldu. İşte bunlar arasında Hazreti Abbas da vardı ve fidye karşılığı onlar serbest bırakılıyordu. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Abbas'a ey Abbas kendin bir, kardeşin oğlu Akil, iki, Nefe bin Haris, üç ve anlaşmanın Utbe bin Amr, dördü de esir. Hazreti Abbas da kardeşin oğlu Akil'de, Nevfe bin Haris'te ve anlaşmalı olduğu Akattun Bey'de kelimelerde yeminleştiğiniz, anlaştığınız diye Utbe bin Amir, Amr. Dolayısıyla sen diyor zenginsin, malın var diye de o kadar malın mülkü de yok. Sen bunların hepsinin fidyesini öde çünkü sen servet sahibi bir kimsesin buyurdu Hazreti Abbas'a. Abbas, ya Resulallah ben Müslümandım. Tabi burada Hazreti Abbas Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Oraya savaşa gelmiş ama yani gönlünde de Peygamberimizin Allah'ın peygamberi olduğuna dair de bir iman da var. Ben diyor Müslümandım diyor. Kureyş diyor beni zorlayarak yola çıkardı. Ben normal gelmeyecektim diyor. Çünkü ben senin peygamberine inan ediyordum. İman etmiştim ama imanımı açıklamamıştım. Ben Müslümanım. Ama Kureyş zorladı. Beni buraya getirdi. Savaşa getirdi. Şimdi esir oldum. Şimdi de benden fidye istiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam bakın ne buyuruyor. Senin diyor Müslümanlığını Allah bilir. Dediğin doğru ise Allah elbette ecrini verir. Lakin senin durumun görünüşte bizim aleyhimize idi. Şimdi ben Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman kıymetli kardeşlerim ben işte senin içini biliyorum. Gönlünden geçeni biliyorum. Kalbini okuyorum falan böyle bir şey Efendimiz'den hiç sadır olmuş bir rivayet yoktur. Ama bakın günümüzde hepimiz bile işte senin adamın zihnini okuyoruz, kalbini okuyoruz, niyetini okuyoruz falan böyle. Yok. Efendimiz ne buyuruyor? Nahnu nahkumu bizzavahir vallahu ya'lemu serayir. Biz zahire göre hüküm veririz. Gizlilikleri ancak Allah bilir. Burada da Efendimizin nasıl zahire göre hareket ettiğini, kimsenin gönlünden geçeni bilmediğini, onu ancak Allah'ın bileceğini ve kendi peygamberi sınırlarını ve ilminin sınırlarını bize göstermiş oluyor. Bir gerçeği söylemiş oluyor. Senin Müslümanlığını Allah bilir. Dediğin doğru ise Allah elbette ecrini verir. Lakin senin durumun görünüşte bizim aleyhimize idi. Dolayısıyla fidyeni ödemen gerekir buyurdu. ve onun yanında bulunan 800 dirhem altına da harp ganimet olarak el koydu. Bunlar fideden başka. Bunlar fideden başka. Dört kişi fidesini istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Şu kadar diyeyim altın, şu kadar diyeyim para. Orada savaşa yanında getirmiş olduğu 800 dirhem altını da harp ganimet olarak alıyor. Efendimiz onu, bu benim amcamdır, bunu da onun fidesini sayayım diye yok. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam'da adam kayırma, akraba kayırma, sonra haksız bir uygulama yapma, böyle bir şey Efendimiz'de yok. Ne var Efendimiz'de? Hep hak var, adalet var, dürüstlük var. Neyse, hukuk neyi gerektiriyorsa, Allah'ın emniği gerektiriyorsa o var. Onun dışında inisiyatif yok. Ona şöyle yaparım, ona böyle yaparım, öyle yok. Çünkü Allah'ın peygamberi. O hak ve hakikatin, mizanın, adaletin yeryüzündeki temsilcisi, ölçüsü. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'ı bazı insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı haksızlıkla suçlamışlardır. Ganimetlerin taksiminde, ister Bedir'de olsun, sonra özellikle Huneyn Savaşı'nda olsun, ganimetlerin taksiminde Peygamber Efendimiz'i suçlayan, haksızlık yaptı diyen insanlar olmuşlardır. Bu şekilde biz bunlara münafık diyoruz. Çünkü Allah'ın Resulüne iman etmiş bir insan peygamberini haksızlıkla, zulümle, adaletsizlikle suçlayamaz. Biz buna münafık diyoruz. Ve geliyor adam Efendimizin yakasına yapışıyor. Diyor ki ya Muhammed adil ol. Haksızlık yapma. Hıyanet etme. Böyle diyenler çıktı. Peki Efendimiz ne buyurdu? Efendimiz adama kızmadı. Adama sert davranmadı. Bir gerçeği söyledi. Dedi ki ben Allah'ın peygamberiyim. Allah beni yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim kılınması için gönderdi. Benim vazifem bu. Benim vazifem Allah'a kulluk yapmak, insan arasında da hakla adalet hükmetmek, her hak sahibine hakkını vermektir. Benim vazifem bu. Eğer ben Allah'ın peygamberi olarak haksızlık yaparsam, adaletsizlik yaparsam, yeryüzünde başka kim haksızlık yapmaz? Ben Allah'ın peygamberi olarak haksızlık yaparsam, ben kime adaletli olun, hakperest olun, hak yerine getirin diye söyleyebilirim? Öyle şey mi olur? Dolayısıyla burada da Efendimiz Aleyhisselam amcam falan diye bakmıyor, fidyesini de istiyor, yanındaki 800 dirhemi de ganimet. Çünkü hukuk onu gerektiriyor. Aldıktan sonra da Abbas, ya Resulallah hiç olmazsa bunu fidye yerine say dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayır o Allah'ın senden bize nasip ettiği ganimettir buyurdu. Bunun şeyi hükmü ganimet. Fidye değil, fidye başka. Abbas, ya Resulallah demek geri kalan ömrümde beni dilenmeye mecbur edeceksin. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Abbas, zevcen umbul fadla verdiğin o altına ne olacak diye sorunca Abbas, hangi altınlar dedi. Efendimiz, hani sen Mekke'den yola çıkacağın gün, yanınızda Allah'tan başka bir kimse bulunmadığı sırada, zevcen ümmül fadla, bu seferimde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eğer musibete uğrarsam şu kadarı senin, şu kadarı Ubeydullah'ın, şu kadarı Fadl'ın, şu kadarı Kusem'in, bunlar Hazreti Abbas'ın çocukları, ve şu kadarı da Abdullah'ın dediğin altınlar, nerede? O altınlar ne olacak? Bu sözler üzerine hayatta kalan Abbas, bunu sana kim haber verdi? Efendimiz Aleyhisselam, Allah haber verdi. Ahbereni Rabbi. Bunu bana Rabbim haber verdi. Bunun üzerine Abbas, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bunu benden ve Ummul Fadıl'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Şüphesiz sen Allah'ın peygamberisin, ben sana iman ediyorum buyurdu. Dolayısıyla Efendimiz burada ne yapmış oldu? Kıymetli dinleyenler, bir mucize gösteriyor. O da nedir? Allah'ın bildirmesiyle hiç kimsenin bilmediği, bilemeyeceği bir şeyi bilmesi, haber vermesi. Ama o ne diyor? Ben kendim bildim demiyor. Ben biliyorum demiyor. Bunu bana Rabbim, Allah haber verdi diyor ve Hazreti Abbas zaten gizli Müslümandı ve bu şekilde de İslam'ını izhar etmiş oldu ve Efendimiz'in bu mucizesi onun Müslüman olmasına da, Müslümanlığını ısrar etmesine vesile olmuş oldu. Kıymetli dinleyenlerim, tabii ki yine bu minval üzeri Efendimizin göstermiş olduğu mucizeler ve onlara hidayet olan insanlar ve Efendimiz'i yerli yerince Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle o mucizeyi nerede kullandığı ilgili konuşmamız devam edecek. Bugün program sonuna gelmiş olduk. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.